Dördüncü ayrım.
Her şeyin başı insan. İsa'dan önce 450 yıllarında Atina, Yunan dünyasının kültür merkezi olmuştu. Felsefe de bu dönemde yeni bir yöne yönelmişti. Doğa filozofları öncelikle doğayı incelemekle meşguldüler. Bu yüzden bilim tarihinde de önemli bir yer aldılar. Atina'da ise daha çok insanla ve insanın toplumdaki yeriyle ilgileniliyordu. Atina'da giderek meclisler ve mahkemeleriyle bir demokrasi oluşmaya başladı. Demokrasinin ön koşullarından biri, demokratik süreçlere katılacak kişilerin gerekli eğitimden geçmeleriydi. Genç bir demokrasinin öncelikle halka eğitmesi gerektiğini günümüzden örneklerle de biliyoruz. Bu yüzden Atinalılar için her şeyden önemlisi retorikten, yani konuşma sanatından anlamaktı. Çok geçmeden Atina'ya Yunan kolonilerinden pek çok öğretmen ve filozof geldi. Bunlar kendilerine sofist diyorlardı. Sofist sözcüğü eğitim görmüş, uzman kişi anlamına gelir. Atina'da sofistler kentin yurttaşlarına ders vererek geçimlerini sağlıyorlardı. Sofistlerle doğa filozoflarının ortak bir yanları vardı. Her ikisi de var olan mitlere eleştirel yaklaşıyorlardı. Ancak sofistler buna ek olarak gereksiz felsefi spekülasyon olarak gördükleri şeyleri de reddediyorlardı. Felsefi sorulara belki yanıtlar bulunabilir, ancak doğanın ve evrenin gizleri kesin olarak çözülemez görüşündeydiler. Felsefede bu görüşe şüphecilik denir. Biz insanlar doğadaki tüm soruları yanıtlayamasak da bir arada yaşamamız gerektiğini biliriz. Sofistler de insanlar ve insanın toplumdaki yeriyle ilgilenmeyi seçtiler. Sofist Protagoras, insan her şeyin ölçüsüdür diyordu. İsa'dan önce 487-420. Bununla anlatmak istediği şey, neyin doğru, neyin yanlış, neyin iyi, neyin kötü olduğunun hep insanın ihtiyaçlarından yola çıkarak değerlendirilebileceğiydi. Yunan tanrılarına inanıp inanmadığını sorduklarında, tanrılar konusunda bir şey söyleyemem. Çünkü bu konuda bilgiyi engelleyen şeyler var. Konunun zorluğu ve insan yaşamının kısalığı diye yanıt vermişti. Bu şekilde tanrının var olup olmadığı konusunda kesin bir yanıt veremeyenlere de bilinemezci denir. Sofistler çoğunlukla pek çok yer gezmiş, değişik, pek çok yönetim tarzı görmüş kişilerdi. Hem gelenek ve görenekler, hem de şehir devletlerinde geçerli olan yasalar birbirinden çok farklıydı. Sofistler tüm görüp bildikleri şeyler çerçevesinde Atina'da neyin doğa tarafından, neyin toplum tarafından belirlendiğine dair bir tartışma başlattılar. Böylelikle Atina şehir devletinde bir toplum eleştirisinin temelini oluşturdular. Örneğin, doğal arlanma duygusu türünden tanımlamaların her zaman geçerli olmayacağını öne sürdüler. Utanmanın doğal bir şey olması için doğuştan gelme bir şey olması gerekirdi. Utanmak doğal bir şey midir Sophie, yoksa toplumun yarattığı bir şey mi? Çok gezip görmüş birisi için bu sorunun yanıtı basittir. Çıplak görünmekten utanmak doğal ya da doğuştan gelme bir şey değildir. Arlanma ya da arlanmama öncelikle toplumun gelenek ve göreneklerine bağlı bir şeydir. Senin de tahmin edebileceğin gibi ortalıkta gezinip neyin doğru, neyin yanlış olduğu konusunda mutlak normlar olamayacağına işaret eden sofistler, Atina şehir toplumunda hareketli tartışmalara yol açtılar. Sokrates ise bazı normların gerçekten mutlak ve her zaman geçerli olduğunu göstermeye çalıştı. Sokrates kimdi? İsa'dan önce 470-399 yılları arasında yaşayan Sokrates, felsefe tarihinin belki de en gizemli şahsıdır. Tek bir kelime olsun yazmamıştır. Buna rağmen Avrupa düşüncesine çok büyük etkisi olmuş kişilerden biridir. Bunda kuşkusuz acıklı ölümünün de rolü olmuştur. Sokrates'in Atina'da doğmuş olduğunu ve zamanının çoğunu sokaklarda ve meydanlarda karşılaştığı insanlarla konuşarak geçirdiğini biliyoruz. "Kırlardaki ağaçlar bana bir şey öğretemez," demişti. Saatlerce kıpırdamadan durup derin düşüncelere daldığı da olurdu. Daha hayattayken bile sır dolu bir insan olarak görülen Sokrates, öldükten sonra pek çok felsefi akımın kurucusu sayıldı. Tam da böylesine sır dolu ve bilinmez olduğu için birbirinden çok farklı pek çok görüş onun düşüncelerine sahip çıktı. Kesin olan tek şey Sokrates'in müthiş çirkin olduğuydu. Şişman, kısa boylu, patlak gözlü, hap burunluydu. İçinin ise mükemmel bir güzellikte olduğu söylenir. Ayrıca ne şimdi ne geçmişte Sokrates gibi birisi bulunamaz da denir. Tüm bunlara karşılık Sokrates, felsefi uğraşları yüzünden ölüme mahkum edildi. Sokrates'in yaşamı, öğrencisi ve sonradan tarihin en büyük filozoflarından biri olacak olan Platon tarafından gün ışığına kavuşturulmuştur. Platon, Sokrates'i konuşmacı olarak kullandığı pek çok diyalog felsefi konuşmalar yazmıştır. Platon'un Sokrates'in ağzından yazdığı bu yazılara bakarak bunları gerçekten Sokrates'in söyleyip söylemediğinden emin olamıyoruz. Neyin Sokrates'in öğretisi, neyin Platon'un kendi sözleri olduğunu ayırt edemiyoruz. Aynı sorun ardında yazılı eser bırakmamış olan pek çok başka tarihsel şahsiyette de karşımıza çıkar. Elbette buna en bildik örnek İsa'dır. Tarihteki İsa'nın gerçekten Matta'nın ya da Luka'nın yazdıklarını söyleyip söylemediğinden emin olamayız. Aynı şekilde tarihteki Sokrates'in dedikleri de bir sır olarak kalacaktır. Öte yandan Sokrates'in gerçekten kim olduğu o kadar önemli değildir. Batı düşüncesini 2500 yıldır yönlendiren Platon'un bize tanıttığı Sokrates'tir. Konuşma sanatı. Sokrates'in uğraşındaki temel öğe, onun kimseye bir şey öğretmek peşinde olmayışıdır. O tersine konuştuğu insanlardan bir şey öğrenmek istediğini dile getirmiştir. Yani diğer okul öğretmenleri gibi ders vermek değildi derdi. Onun derdi konuşmaktı. Ama sadece başkalarını dinleyerek meşhur bir filozof olunmazdı elbette. Yalnızca başkalarını dinledi diye ölüme mahkum etmezlerdi insanı. O genellikle konuşmanın başında soru sorardı. Böylece hiçbir şey bilmiyormuş gibi yapardı. Konuşma sırasında genellikle karşısındaki kişinin kendi düşünce biçimindeki zayıflıkları görmesini sağlardı. Sonunda konuştuğu kişinin bir köşeye sıkıştığı ve neyin doğru, neyin yanlış olduğunu kendine itiraf etmek zorunda kaldığı olurdu. Sokrates'in annesinin ebe olduğu ve Sokrates'in konuşma sanatını ebelerin doğurma sanatına benzettiğini söylenir. Çocuğu doğuran kişi ebe değildir. Ebe yalnızca doğum sırasında hazır bulunup doğuma yardımcı olur. Sokrates de kendine düşen şeyin insanların doğruyu doğurmasına yardımcı olmak olduğuna inanıyordu. Çünkü gerçek kavrayış insanın içinden gelir. Başkaları tarafından öğretilemez. İnsanın içinde kavradığı şeydir gerçek bilgi. Altını çiziyorum. Çocuk doğurmak doğal bir özelliktir. Aynı şekilde insan sadece mantığını kullanarak felsefi doğruları kavrayabilir. İnsan mantığını kullanarak kendinden bir şey öğrenebilir. Sokrates hiçbir şey bilmiyormuş gibi yaparak insanları tam da buna, mantığını kullanmaya zorlardı. Cahili oynardı ya da olduğundan daha aptalmış gibi görünürdü. Buna Sokratesçi ironi diyoruz. Bu şekilde Sokrates sürekli olarak Atinalıların düşünce biçimlerindeki boşlukları ortaya çıkarıyordu. Bu meydanın tam ortasında, yani herkesin içinde olabilirdi. Sokrates'le bir karşılaşma alaya alınıp herkesin içinde gülünç duruma düşürülme anlamına gelebilirdi. Böyle bir kişinin giderek diğerlerini, özellikle toplumda gücü elinde bulunduranları rahatsız etmeye başlayacağını anlamak güç değil. Atina uyuşuk bir at. Ben de onu uyandırıp canlandırmaya çalışan bir at sineğiyim diyordu Sokrates. At sineğine ne yapar insan Sophie? Cevap verebilir misin buna? Tanrısal bir ses. Sokrates'in diğer insanları devamlı mat etmekteki amacı onları rahatsız etmek değildi. İçinde öyle bir şey vardı ki ona başka bir şans tanımıyordu. Sokrates hep içinde tanrısal bir ses olduğunu söylüyordu. İnsanlara ölüm cezası vermeye karşıydı örneğin. Politik muhalifleri ele vermeyi de reddediyordu. Bu da sonunda hayatına mal oldu. İsa'dan önce 399 yılında devletin tanrılarını tanımadığı ve gençlerin düşüncelerini bozduğu için ölüme mahkum edildi. 500 kişilik jürinin yarıdan biraz fazlasınca suçlu bulundu. Af dilenebilirdi kuşkusuz. En azından Atina'yı terk etmek suretiyle paçayı kurtarabilirdi. Ama böyle yapmış olsaydı Sokrates olmazdı. Gerçek şu ki o kendi vicdanını ve doğruyu kendi hayatının önüne koydu. Devletin çıkarı için uğraştığını belirtti. Ama yine de ölüme mahkum edildi. En yakın arkadaşlarının yanında bir kupa baldıran zehiri içti ve yığılıp öldü. Niçin Sophie? Sokrates neden ölmek zorundaydı? Bu soruyu insanlar 2400 yıldır soruyorlar. Ancak o, tarihte sonuna dek mücadele etmekten vazgeçmeyip, düşüncelerinden ötürü öldürülen tek kişi değildir. İsa'dan söz ettim daha önce. İsa ile Sokrates arasında gerçekten bir takım benzerlikler var. Burada birkaçından söz edeceğim. İsa da, Sokrates de çağdaşları tarafından sır dolu insanlar olarak görüldüler. İkisi de ardında yazılı bir şey bırakmadı. Onlar hakkındaki bilgiler konusunda öğrencilerine bağlı kalmak durumundayız. Ancak ikisi de kuşkusuz iyi birer konuşmacıydılar. Ayrıca kendilerinden öylesine emin bir tarzda konuşuyorlardı ki bu dinleyeni hem çok etkileyebiliyor hem de rahatsız edebiliyordu. Üstelik ikisi de kendilerinden daha büyük gördükleri bir şey adına konuşuyorlardı. Her türlü haksızlık ve otoriteyi eleştirerek toplumda gücü elinde bulunduranları savunmaya itiyorlardı. Ve en önemlisi bu ikisinin de hayatına mal oldu. İsa ve Sokrates'in davalarında da benzerlikler var. İkisi de af dileyebilir, böylelikle hayatlarını kurtarabilirlerdi. Ancak sonuna kadar direnmezlerse davalarına ihanet etmiş olacaklarına inanıyorlardı. Ölüme onurla giderek ölümlerinden sonra binlerce yandaş edinmiş oldular. İsa ile Sokrates arasındaki benzerlikleri göstererek ikisinin aynı olduklarını söylemek değil amacım. Esas olarak ikisinin de insanlara vermek istedikleri ve kendi kişisel cesaretlerinden ayırt edilemeyecek mesajları olduğunu söylüyorum. Atina'da bir joker. Sokrates Sophie, henüz Sokrates'i bitirmedik. Yöntemini anlattık ama onun projesi neydi? Sokrates, sofistlerle aynı dönemde yaşadı. O da sofistler gibi doğa filozoflarının sorunlarından çok insan ve insan yaşamı ile ilgiliydi. Sokrates'ten birkaç yüzyıl sonra yaşamış Romalı filozof Cicero ise şöyle diyordu. O, felsefeyi gökyüzünden dünyaya indirip şehirlerde barındırdı. Felsefeyi evlere sokup insanları hayat ve töreler, iyilik ve kötülük üzerinde düşünmeye zorladı. Ancak Sokrates, sofistlerden önemli bir noktada ayrılıyordu. O kendini bir sofist, yani eğitimli bir bilge kişi olarak adlandırmıyordu. Sofistlerin aksine öğrettikleri için para almıyordu. Hayır, Sokrates kendine kelimenin tam anlamı ile filozof diyordu. Filosofus'un kelime anlamı, bilgeliğe ulaşmaya çalışan kişidir. Burada mısın Sophie? Bu kursta daha sonra anlatılacaklar için sofist ile filozof arasındaki ayrımı anlamış olman önemli. Sofistler anlattıkları şişirme şeyler için para alıyorlardı. Tarih bu tür sofistlerle doludur. Bildikleri azıcık şeylerle yetinen ya da bilmedikleri şeyleri çok iyi biliyormuş gibi yapıp övünen öğretmenlerden ve bilgiçlerden söz ediyorum. Bu tür sofistlerle kısa hayatında sen bile karşılaşmışsındır. Gerçek filozof sofi bunun tam tersidir. Bir filozof aslında çok az şey bildiğinin farkındadır. Tam da bu yüzden hep her zaman gerçek bilgiye ulaşmaya çalışır. Sokrates bu türden ender bir kişiydi. Hayat ve dünya hakkında hiçbir şey bilmediğinin farkındaydı. Ve en önemlisi bu kadar az şey bilmekten müthiş rahatsızlık duyuyordu. Yani filozof anlamadığı pek çok şey olduğunu kabul eden kişidir. Ve bu da onu huzursuz eder. Ama tam da bu bakımdan bilmediği şeyleri biliyormuş gibi yapıp övünen insanlardan çok daha akıllıdır. En bilge kişi bilmediğini bilen kişidir demiştim. Sokrates de tek bir şey bildiğini söylüyordu. Ve bu da hiçbir şey bilmediğiydi. Bu açıklamayı not almalısın Sofi. Çünkü filozoflar arasında bile bunu böyle rahatlıkla söyleyebilene çok az rastlanır. Üstelik bunu açık açık söylemek insanın hayatına mal olacak kadar tehlikeli olabilir. Her zaman en korkulan kişiler soru soran kişilerdir. Sorulara cevap vermek o kadar sakıncalı değildir. Tek bir soru bin cevaptan daha güçlü olabilir. Kralın yeni giysileri masalını biliyor musun? Bu masalda kralın üzerinde aslında giysi falan yoktur. Ama mahiyetindekilerin hiçbiri bunu ona söylemeye cesaret edemez. Birdenbire bir çocuk kralın çıplak olduğunu haykırır. Cesur bir çocuktur bu Sofi. Sokrates de biz insanların ne kadar az şey bildiğini söyleyecek kadar cesurdu. Çocuklarla filozoflar arasındaki benzerlikten söz etmiştik zaten daha önce. Tekrar ediyorum. İnsanlık kolayca cevaplanamayacak önemli sorularla karşı karşıyadır. Bu durumda insanın karşısına iki seçenek çıkar. Ya bilmeye değer şeyleri biliyormuş gibi yaparak kendimizi ve dünyadaki herkesi kandırabiliriz, ya da gözlerimizi bu sorulara kapayıp cevap almaktan tümüyle vazgeçebiliriz. İşte insanlar bu bakımdan ikiye ayrılır. Ya kendinden son derece emin, ya da iyice vurdum duymaz olurlar. İnsanların bu iki türü de tavşanın kürkünün diplerinde debelenir durur. Bir deste iskambil kağıdını ikiye ayırmaya benzer bu Sofi. Siyah kağıtlar bir tarafa, kırmızı kağıtlar öbür tarafa. Ama arada bir karşımıza bir joker çıkar. Joker ne kupa, ne sinek, ne karonede maçadır. Sokrates de Atina'da böyle bir joker. Ne kendinden çok emin, ne de vurdum duymazdı. Tek bir şey biliyordu yalnızca, bu da hiçbir şey bilmediydi. Ve bundan huzursuzluk duyuyordu. Böylece bir filozof, yani vazgeçmek bilmeyen, durmadan gerçek bilgiyi arayan biri oldu. Atinalı birinin Delfoi'deki kahine, Atina'nın en bilge kişisinin kim olduğunu sorduğu anlatılır. Kahin, Sokrates diye yanıt verir. Sokrates bunu duyunca şaşırır. Bence çok eğlenmiştir Sofi. Doğru şehre gidip hem kendince hem de başkalarınca çok akıllı biri diye bilinen bir adam bulur. Ancak adam Sokrates'in sorularına hiç de kesin yanıtlar veremeyince Sokrates kahinin aslında haklı olduğunu anlar. Sokrates bilgimizin temelini bulmanın önemli bir şey olduğunu düşünüyordu. Ve o bu temelin insanın mantığı olduğuna inanıyordu. İnsan mantığına bu denli güvenişi açısından kesin bir akılcı idi. Doğru bilgi doğru eylemi gerçekleştirir. Sokrates'in içinden gelen tanrısal sese ve bu vicdanın ona neyin doğru olduğunu gösterdiğine inandığını söylemiştik. O doğruyu bilen doğru davranır diyor. Doğru bilginin doğru eylemi gerçekleştireceğine inanıyordu. Ve yalnızca doğru davranan kişi doğru kişi olabilirdi. Kişiler bilmedikleri için kötüdürler. bilseler kötü olmazlar. Aklımızın iyiye ermesi bir bilgi işidir. Bunun için bilgimizi arttırmak çok önemlidir. Sokrates bu yüzden neyin doğru neyin yanlış olduğuna dair kesin ve her zaman geçerli olan yanıtlar bulmak peşindeydi. Sofistlerin tersine o, doğru ile yanlışı birbirinden ayırma yeteneğinin toplumda değil insanın mantığında yer aldığına inanıyordu. Bu son cümleyi anlamak belki sana güç geliyordur Sofi. Şöyle diyeyim. Sokrates, insanın inandıklarının tersini yaparak mutlu olamayacağına inanıyordu. Ve nasıl mutlu olacağını bilen insan, mutlu olmaya da çalışır. Dolayısıyla neyin doğru olduğunu bilen insan, doğru davranmak zorundadır. Çünkü hiç kimse mutsuz olmayı istemez, değil mi? Sen ne diyorsun Sofi? Devamlı doğru olmadığını bildiğin şeyleri yaparak mutlu olabilir misin? Sürekli yalan söyleyen, hırsızlık yapan, insanların arkasından konuşan kişiler vardır. Haklı ya da adil diyelim istersen, olmadıklarını kendileri de bilirler kuşkusuz. Ya bu onları mutlu eder mi? Sokrates'e göre hayır. Sophie, Sokrates hakkındaki bu mektubu okuduktan sonra mektubu aceleyle kutuya koyup emekleyerek bahçeden çıktı. Nerede olduğuna dair pek çok sorudan kurtulmak için annesi alışverişten dönmeden eve girmiş olsa iyi ederdi. Hem de bulaşığı yıkayacağına söz vermişti. Daha suyu yeni doldurmuştu ki annesi elinde iki koca torbayla içeri girdi. Belki de bu yüzden annesi, "Kafam biraz fazla meşgul galiba son zamanlarda," dedi. Nasıl olduğunu anlamadan Sophie'nin ağzından birden şu sözler dökülüverdi. Sokrates'in de öyleydi. Sokrates mi? Annesinin gözleri kocaman açılmıştı. Ne yazık ki bunu hayatıyla ödemek zorunda kaldı, diye devam etti Sophie dalgın dalgın. Ama Sophie, ne diyeceğimi bilemiyorum artık. Sokrates de bilmiyordu. Bildiği tek şey hiçbir şey bilmediydi. Yine de o Atina'daki en bilge kişiydi. Annesi iyicene şaşkına dönmüştü. Sonunda, bunları okulda mı öğrendin, diye sordu. Sophie hemen başını iki yöne salladı. Orada hiçbir şey öğrendiğimiz yok. Okuldaki bir öğretmenle bir filozof arasında en büyük fark, öğretmenin her şeyi bildiğini sanarak bunları öğrencilere zorla öğretmeye çalışmasıdır. Bir filozof ise öğrencileriyle beraber anlamaya çalışır. Yine beyaz tavşanlardan bahsediyoruz, değil mi? Artık şu erkek arkadaşının kim olduğunu bilmeyi istiyorum. Yoksa onun biraz üşütük biri olduğunu düşünmeye başlayacağım. Sophie annesine döndü, elindeki bulaşık fırçasını annesine doğru salladı. Üşütmüş olan o değil. Tersine, başkalarını biraz olsun üşütmeye çalışan biri. Bunu onları eskimiş düşüncelerden uyandırmak için yapıyor. Artık yeter ama. Pek de bilmiş birine benziyor bu çocuk. Sophie yine bulaşık köpüklerinin üzerine eğildi. O ne bilmiş ne de bilge. Ama gerçekten bilgeliğin peşinde. Gerçek bir jokerle diğer iskambil kağıtları arasındaki fark bu. Joker mi dedin? Sophie başını salladı. Bir destede ne çok kupa ne çok kara olduğunu hiç düşündün mü? Bir sürü de maça ve sinek. Ama destede yalnızca tek bir joker var. Ne biçim bir cevap bu kızım? Ne biçim soru asıl? Annesi aldıklarını yerine yerleştirdikten sonra gazetesini alıp oturma odasına gitti. Sophie'ye annesi kapıyı her zamankinden daha hızlı çekmiş gibi geldi. Bulaşığı bitirdikten sonra odasına çıktı. Kırmızı ipek eşarbı legolarıyla birlikte dolabın en üstündeki rafa koymuştu. Eşarbı tekrar eline alıp incelemeye koyuldu. Hilde. Atina. Harabelerden bir sürü yüksek yapı yükseldi. Akşam Sophie'nin annesi erkenden komşu ziyaretine gitti. O gider gitmez Sophie bahçeye çıktı ve geçidine girdi. Büyük bisküvi kutusunun yanında kalın bir paket duruyordu. Sophie aceleyle paketi açtı. Bir video kasetiydi bu. Hemen eve koştu. Bir video kaseti. Bu yepyeni bir şeydi işte. Peki ama felsefe öğretmeni onlarda video olduğunu nereden bilmişti? Kasette ne vardı acaba? Sophie kaseti videoya koydu. Ekranda büyük bir şehir resmi belirdi. Sophie çok geçmeden burasının Atina olduğunu anladı. Çünkü kamera yakın çekim Akropolis'i gösteriyordu. Sophie buradaki harabelerin resimlerini daha önce çok görmüştü. Bu ise hareket eden bir resim, bir filmdi. Tapınak harabelerinin arkasında şortlu, boyunlarında fotoğraf makinesi asılı turistler dolaşıyordu. İçlerinden birisi bir pankart mı tutuyordu ne? İşte pankart bir kez daha göründü. Ah, Hilde mi yazıyordu üzerinde? Bir süre sonra ekranda orta yaşlı bir adam belirdi. Oldukça ufak tefek, siyah, bakımlı bir sakalı olan, mavi bere giymiş bir adamdı bu. Adam yüzünü kameraya dönerek konuşmaya başladı. Atina'ya hoş geldin Sophie. Çoktan tahmin etmiş olabileceğin gibi Albert Knox benim. Tahmin etmemiş idiysen beyaz tavşanın hala evrenin siyah silindir şapkasından çıkmaya devam ettiğini kısaca hatırlatmak isterim. Şu an Akropolis'teyiz. Bu sözcük şehir kalesi veya esas olarak yüksekteki şehir anlamına gelir. İnsanlar taş devrinden beri burada yaşaya geldiler. Bunun ana nedeni şehrin yerleşimi. Bu yüksek platoda kurulmuş şehri düşmanlara karşı savunmak kolaydı. Ayrıca Akropolis'ten Akdeniz'in en güzel limanlarından birini göz altında tutmak da mümkündü. Atina, Platon'un eteklerindeki düzlükte büyüyüp gelişirken Akropolis, kale ve tapınak alanı olarak kullanılıyordu. İsa'dan önce 5. yüzyılın ilk yarısında Yunanlılarla Persler arasında büyük bir savaş oldu. 480 yılında Pers İmparatoru Xerkes, Atina'yı talan edip Akropolis'teki tüm eski tahta yapıları ateşe verdi. Ertesi yıl ise Yunanlılar Persleri yendi ve bundan sonra Atina'nın altın çağı başladı. Akropolis eskisinden çok daha onurlu ve güzel bir biçimde yeniden inşa edildi ve artık sadece tapınak alanı olarak kullanılmaya başlandı. Sokrates de bu yıllarda sokaklarda, meydanlarda dolaşarak Atinalılarla konuşuyordu. Bu arada Akropolis'in yeniden doğuşuna, şimdi etrafta gördüğümüz görkemli yapıların oluşmasına tanıklık ediyordu. Müthiş bir inşaat alanıydı bu. Arkamda gördüğün Akropolis'in en büyük tapınağı. Bu tapınağın adı Bakire Evi anlamına gelen Parthenon. Ve Atina'nın koruyucu tanrısı Tanrıça Athena onuruna yapılmış. Bu büyük mermer binada tek bir düz hat görülmez. Dört köşenin her biri hafifçe bükülür. Böylelikle binaya daha büyük bir canlılık verilmeye çalışılmıştır. Yapı aslında çok büyük olmakla beraber göze hantal görünmez. Bunun nedeni bir tür göz yanılsamasıdır. Sütunlar içeriye doğru öyle hafif bir eğimle bükülmüşlerdir ki birbirleriyle tapınağın tepesinde buluşabilmeleri için 1500 metre yükseklikte olmaları gerekir. Bu müthiş büyük binanın içinde yalnızca Athena'nın 12 metre yüksekliğindeki heykeli bulunuyordu. Yapılarda pek çok canlı renge boyanarak kullanılan beyaz mermerin 16 kilometre uzaktaki bir dağdan getirildiğini de ekleyeyim. Sophie yüreği ağzında oturmuş seyrediyordu. Videoda konuşan felsefe öğretmeninin ta kendisi miydi gerçekten? Onun yalnızca karanlıkta bir süreyetini görmüştü önceden. Evet, o zaman gördüğü kişi şimdi Atina'da Akropolis'te duran bu adam olabilirdi. Birazdan adam tapınağın uzun kenarı boyunca yürümeye başladı. Kamera da onu takip ediyordu. Tepenin en ucuna dek giderek eliyle aşağıyı gösterdi. Kamera Akropolis platosunun eteğindeki bir tiyatroya odaklandı. Burası eski Dionysos tiyatrosu diyerek konuşmasına devam etti bereli adam. Avrupa'nın en eski tiyatrosu olduğu sanılıyor. Tam Sokrates'in yaşadığı dönemde burada büyük trajedi şairleri Aeschylus, Sofokles ve Euripides'in eserleri sahnelendi. Daha önce bahtsız kral Oidipus hakkındaki trajediden bahsetmiştim. Bu oyun ilk kez burada sergilendi. Sadece trajediler değil, komediler de oynandı bu tiyatroda. En tanınmış komedi yazarı Aristofanes'ti. Aristofanes diğer eserlerinin yanı sıra şehrin garip kişisi Sokrates hakkında acımasız bir komedi de yazmıştı. En arkada oyuncuların önünde oynadıkları taştan duvarı görüyoruz. Buna skene deniyordu. Dilimizdeki sahne sözcüğü de buradan gelmektedir. Tiyatro sözcüğü de eski Yunanca'daki seyretme kelimesinden gelir. Ama biz yine filozoflara döneceğiz Sophie. Parthenon'un etrafını dolaşıp girişten aşağıya inelim. Ufak tefek adam koca tapınağın çevresini dolaşıp daha küçük birkaç tapınağı sağına aldı. Bir takım yüksek sütunların arasında yer alan merdivenlerden aşağıya inmeye başladı. Akropolis platosunun eteğine geldiğinde yüksekçe bir tepeye çıkıp eliyle tüm Atina'yı göstererek sözlerine devam etti. Üzerinde durduğumuz bu tepenin adı Areopagos. Atina mahkemesi ölüm davalarını burada ele alırdı. Yüzlerce yıl sonra İsa'nın havarilerinden Paulus burada durup Atinalılara İsa'yı ve Hristiyanlığı anlattı. Bu konuşmadan daha sonra tekrar bahsedeceğiz. Aşağıda solda Atina'daki eski meydanın kalıntılarını görüyoruz. Geriye demir tanrısı Hephaistos'un tapınağından ve birkaç mermer bloktan başka bir şey kalmamış. Aşağıya iniyoruz. Ve bir anda tekrar harabelerin arasında belirdi. Ta yukarıda gökyüzünün altında ve Sophie'nin televizyon ekranının en tepesinde tüm heybetiyle Akropolis'teki Athena tapınağı yükseliyordu. Felsefe öğretmeni mermer bir taşın üzerine oturmuştu. Kameraya bakıp konuşmaya başladı. Atina'daki eski meydanın kenarındayız. Şimdi acıklı bir görünüşü var buranın, değil mi? Oysa bir zamanlar etrafta heybetli tapınaklar, mahkemeler ve öteki devlet binaları, dükkanlar, konser salonu ve bir de spor binası yer alıyordu. Hepsi dört köşe bir alan olan bu meydanın çevresindeydi. Bu meydanda Avrupa uygarlığının temeli yatıyor. Politika, demokrasi, ekonomi, tarih, biyoloji, fizik, matematik, mantık, teoloji, felsefe, ahlak, psikoloji, teori, metot, idea, sistem ve daha çok, pek çok sözcük bu meydanda günlük hayatını sürdüren bir grup insandan kaynaklanmaktadır. Sokrates bu meydanda dolaşıp karşılaştığı insanlarla konuşuyordu. Belki de bir kap içinde zeytinyağı taşıyan bir köleye yaklaşıp zavallı adama felsefi bir soru soruyordu. Çünkü Sokrates bir kölenin de bir soylu kadar mantığı olduğuna inanıyordu. Belki yurttaşlardan biriyle hararetli bir ağız münakaşası yapıyor, belki de genç öğrencisi Platon'la sakin sakin konuşuyordu. Bunları düşünmek insana garip bir duygu veriyor. Hala Sokratesçi veya Platoncu felsefeden söz ediyoruz ama Sokrates ya da Platon olmak daha başka bir şey. Sufi de bunu garip buluyordu elbette. Ama şu an oturmuş felsefe öğretmeninin kendisiyle gizemli bir köpeğin bahçedeki gizli köşesine getirip bıraktığı bir videodan konuşuyor olması da Sophie'ye en az bunun kadar garip geliyordu. Filozof oturduğu mermer taştan kalktı. Alçak bir sesle konuşmasını sürdürdü. Aslında bu konulara girmek değildi amacım. Sana Akropolis'i ve Atina'daki eski meydandan kalan harabeleri göstermek niyetindeydim. Ancak sana buraların eski zamanlarda ne kadar gösterişli olduğunu anlatıp anlatamadığımdan emin değilim. Kendimi alıkoyamıyorum şimdi. Biraz daha ileriye gitmekten, tabii bu bütün kurallara aykırı ama bunun aramızda kalacağına dair bir güven var içimde. Ne olursa olsun, şöyle biraz olsun baksan yeter. Daha başka bir şey söylemeden uzunca bir süre durup kameranın içine baktı. Sonra aniden ekranda başka bir resim belirdi. Birdenbire harabelerden bir sürü yüksek yapı yükseldi. Sanki büyü yapılmış gibi harabeler eski hallerine kavuşmuştu. Ufukta hala Akropolis görülüyordu. Ama şimdi Akropolis'te meydandaki binalar da yepyeniydiler. Binalar altınla kaplanmış, canlı renklere boyanmışlardı. Dört köşe meydanda renkli uzun giysileri içinde insanlar dolanıyorlardı. Kimisinin elinde bir kılıç, kimisi başının üzerinde bir testi, kimisi kolunun altında bir papirüs numara taşıyordu. Sophie ancak şimdi felsefe öğretmenini tanıyabilmişti. Başında hala mavi beresi vardı ancak üzerine diğer insanlar gibi sarı uzun bir giysi giymişti. Sophie'ye doğru yaklaşıp kameranın ta içine bakarak konuştu. Hah işte şöyle. Şu an eski Atina'dayız Sophie. Kendi gözlerinle görmeni istedim, anlıyor musun? Yıl İsa'dan önce 402. Sokrates'in ölümünden ise yalnızca 3 yıl öncesi. Bu imtiyazlı ziyaretin önemini takdir ediyorsundur umarım. Çünkü bir video kamerayı kiralamak pek kolay olmadı. Sophie başının döndüğünü hissetti. Bu gizemli insan nasıl olup da 2400 yıl öncesinin Atina'sında olabiliyordu? Sophie nasıl olup da bambaşka bir zamanda çekilmiş bir canlı yayını izleyebiliyordu? Sophie o zamanlar video olmadığını biliyordu elbette. gördüğü sonradan çekilmiş bir televizyon filmi olabilir miydi? Ama bütün mermer binalar çok sahici görünüyordu. Atina'daki tüm eski meydanı ve Akropolis'i yalnızca bir film için yeniden inşa edecek değillerdi ya. Çok tuzluya mal olurdu bu tabii. Hele bu sadece Sophie Atina hakkında biraz bilgi edinsin diye yapılmış olursa. Berili adam yine Sophie'ye bakıp konuştu. Şu sütunlu girişin önünde duran iki adamı görüyor musun? Sophie üzerinde biraz eskimiş giysiler olan yaşlı bir adam gördü önce. Uzun, karmakarışık sakallı, küt burunlu, patlak mavi gözlü, tombul yanaklı biriydi bu. Yanında genç ve yakışıklı birisi duruyordu. Sokrates ile genç öğrencisi Platon. Anlıyor musun Sophie? Onlarla kişisel olarak tanışabileceksin şimdi. Felsefe öğretmeni yüksek bir çatının altında duran bu iki adamın yanına yaklaştı. Yanlarına vardığında beresini çıkarıp onlara Sophie'nin anlayamadığı bir şeyler söyledi. Yunancaydı herhalde. Bir süre sonra tekrar kameraya dönerek konuştu. Onlara senin, onlarla karşılaşmaya can atan Norveçli bir kız olduğunu söyledim. Platon sana üzerinde düşünmeni istediği birkaç soru sormak istiyor. Ancak gözcülerin bizi fark etmemesi için çabuk hareket etmek zorundayız. Sophie şakaklarında bir zonklama hissetti. Çünkü şimdi bu genç adam kameraya yaklaşmıştı.
Atina'ya hoş geldin Sophie, dedi yumuşak bir sesle.
Oldukça bozuk bir aksanla konuşuyordu.
Benim adım Platon. Sana 4 ödev vereceğim. Öncelikle bir fırıncının nasıl birbirinin tıpatıp aynı 50 çörek yapabildiğini düşünmeni istiyorum. Sonra neden tüm atların aynı olduğunu sorabilirsin kendine. Ve de insanın ölümsüz bir ruha sahip olup olmadığı üzerinde düşünebilirsin. Sonra da kadınlar ve erkeklerin aynı derecede akıl sahibi olup olmadığı sorusunu cevaplamalısın. İyi şanslar.
Bir anda televizyon ekranındaki resim yok oldu. Sophie kaseti ileri aldı. Ama videoda ne varsa hepsini görmüştü. Düşüncelerini toparlamaya çalıştı. Ama neyi düşünmeye çalışıyorsa aklına hemen başka bir şey geliyor, bir türlü ilk düşündüğü şeyi bitiremiyordu. Felsefe öğretmenin oldukça değişik bir öğretmen olduğunu çoktan fark etmişti. Ancak tüm doğa kurallarına aykırı öğretim yöntemleri kullanmaya başlaması her türlü sınırı aşıyordu Sophie'ye göre. Televizyon ekranında gördüğü gerçekten Sokrates de Platon muydu?
Evet, hayır. Mümkün değildi bu. Ama öte yandan gördüğü bir çizgi filmde değildi yani.
Sophie kaseti video makinesinden çıkarıp alarak odasına koştu. Kaseti Legoların olduğu en üst rafa koydu. Çok geçmeden yatağına gömülüp uykuya daldı. Birkaç saat sonra annesi odasına geldi Sophie'yi dürtükleyip.
Neler oluyor sana Sophie? Dedi.
Elbisenle mi yattın?
Sophie gözlerini azıcık aralayıp. Atina'daydım, dedi.
Başka bir şey söylemeden arkasını dönüp uyumaya devam etti. Platon, Ruhun Gerçek Yuvasına Özlem. Sophie ertesi sabah bir anda uyandı. Saatine baktı. Saat daha 5'i biraz geçiyordu. Ama kendini cin gibi uyanık hissetti.
Elbisesi niye üzerindeydi?
Bir anda her şeyi hatırladı. Bir tabureye çıkıp dolabın en üst gözüne baktı. İşte video kaseti oradaydı, demek rüya falan değildi gördükleri. Platon ve Sokrates'i görmüş olamazdı ama. Bu konuyu daha fazla düşünecek hali kalmamıştı. Belki de annesi haklıydı şu sıralar biraz fazla düşünceli olduğunu söylerken. Tekrar uyuyamadı. Geçide gidip köpek yeni bir mektup getirmiş mi diye baksa mıydı acaba? Merdivenlerden aşağıya inip spor ayakkabılarını giydi ve dışarı çıktı. Bahçe pırıl pırıl ve son derece sessizdi. Küçük kuşların canla başla ötüşlerine gülesi geldi Sophie'nin. Otların üzerindeki çiğ tanecikleri birer kristal gibi parlıyordu. Bir kez daha dünyanın ne müthiş bir mucize olduğunu düşündü. Çalılığın orası da biraz nemliydi. Yeni bir mektup görmemekle beraber Sophie kalın bir ağaç kütüğünü kurulayıp üzerine oturdu. Videodaki Platon'un kendisine verdiği ödevler aklına geldi. İlk soru, bir fırıncının nasıl birbirinin tamamen eşi 50 çörek yapabildiğiydi. Sophie'nin biraz düşünmesi gerekiyordu. Büyük bir işletme anlamına geliyordu çünkü bu. Annesinin çok ender yaptığı ay çöreklerinin hiçbiri birbirine benzemezdi. Annesi aşçı değildi tabii. ara sıra iyice garip şeyler yaptığı da olurdu. Ama pastaneden alınan çörekler de hiçbir zaman birbirinin tıpatıp aynı olmazdı ki. Her bir çörek fırıncının elinde ayrı ayrı şekillenirdi. Sophie'nin yüzünde birden kurnaz bir gülümseme belirdi. Bir keresinde o babasıyla çarşıya gittiğinde annesinin evde yaptığı Noel çöreklerini hatırladı. Eve geldiklerinde masanın üzerinde insan biçiminde bir sürü çörek bulmuşlardı. Hepsi çok başarılı olmamışsa da bir bakıma birbirlerinin aynısıydılar. Neden? Annesi kalıp kullanmıştı da ondan. Sophie çörek adamları hatırlayıp ilk sorunun cevabını kolayca verebildiği için mutlu olmuştu. 50 tane aynı çörek yapabilmenin yolu kalıp kullanmaktan geçer. İşte bu kadar. Platon daha sonra kameranın içine bakıp neden tüm atların aynı olduğunu sormuştu. Ama doğru değildi ki bu. Nasıl iki insan birbirinin tıpatıp aynı olamazsa atlar da birbirinin aynı olamazdı. Bu soruyu cevaplamaktan vazgeçecekti ki aklına çöreklerle ilgili yanıtı geldi. Çöreklerin de hiçbiri tamamen birbirinin aynı değildi. Kimisi kalın, kimisi inceydi. Hatta kimisi parçalanmıştı. Ama yine de açıkça görülen bir şey vardı ki hepsi bir bakıma tamamen aynıydı. Belki de Platon neden bir atın hep at olduğunu, örneğin neden atla domuz arası bir şey olmadığını sormak istiyordu. Çünkü kimisi ayı gibi boz, kimisi kuzu gibi beyaz olsalar da tüm atlarda ortak olan bir şey vardı. Sophie tutup da 6 ya da 8 bacaklı bir at görmeyi bekleyemezdi. Ama Platon atların aynı olduğunu söylerken atların da aynı kalıptan çıktığını kastetmiş olamazdı. Sonra da büyük ve zor bir soru sormuştu Platon. İnsanlar ölümsüz bir ruha sahip midir? Sophie bu soruya cevap veremeyeceğini hissetti. Ölülerin ya yakıldığını ya da toprağa gömüldüğünü ve vücudun ondan sonra artık var olmadığını biliyordu. İnsanın ölümsüz bir ruhu olduğunu varsaymak, insanın iki ayrı parçadan oluştuğunu söylemek anlamına geliyordu. Öldükten sonra birkaç yıl içinde yok olup giden bir vücut ve vücuttan oldukça bağımsız hareket eden bir ruh. Babaannesi bir keresinde sadece vücudunun yaşlandığını, yoksa kendini hep aynı küçük kız gibi hissettiğini söylemişti. Bu küçük kız lafı Sophie'ye son soruyu anımsattı. Erkeklerle kadınlar aynı derecede akıl sahibi midir? Emin değildi Sophie bundan. Bu Platon'un akıl sahibiyle ne demek istediğine bağlıydı. O an aklına felsefe öğretmeninin Sokrates hakkında söyledikleri geldi. Sokrates herkesin mantığını kullanarak felsefi gerçekleri görebileceğini söylüyordu. Bir kölenin de bir soylu kadar felsefi soruları cevaplandırabileceğini de ekliyordu. Sophie, Sokrates'in kadınlarla erkeklerin aynı ölçüde akıl sahibi olduklarını da söyleyeceği kanısına vardı. O böyle oturmuş düşünürken birden çalılıklarda hışırtılar duydu. Buharlı makina gibi bir soluma sesi. Ve hemen ardından bizim sarı köpek geçide girdi. Ağzında büyük bir zarf taşıyordu. Hermes diye haykırdı Sophie. Sağ ol, çok sağ ol. Köpek sarı zarfı Sophie'nin kucağına bıraktı. Sophie de elini uzatıp köpeğin başını okşadı. Aferin sana Hermes. Köpek Sophie'nin kendisini sevmesinden hoşnut yere uzandı. Ancak birkaç dakika sonra kalkıp çalılıklarda belirlediği yerden yine dışarı çıkmaya yöneldi. Sophie elinde sarı zarfla köpeği izlemeye başladı. Dar çalılıktan geçerek bahçenin dışına çıktılar. Hermes ormana doğru usul usul ilerliyor, Sophie onu birkaç metre geriden izliyordu. Köpek birkaç kez dönüp havladıysa da Sophie aldırmadı. Atina'ya kadar gitmesi gerekse bile bu kez filozofu bulacaktı. Köpek hızlanıp dar bir patikaya girdi. Sophie de koşmaya başlamıştı ki köpek dönüp bir bekçi köpeği gibi havladı. Sophie vazgeçmeyip koşarak köpeğe daha da yaklaştı. Hermes patikada yeniden hızla koşmaya başladı. Sophie sonunda onu yakalayamayacağını anladı. Bir süre öylece durup köpeğin uzaklaşmasını dinledi. Birazdan her şey tam bir sessizliğe büründü. Sophie ormanda ufak bir açık alanda bulduğu bir kütüğün üzerine oturdu. Büyük zarfı hala elinde tutuyordu. Zarfı açıp içinden çıkan daktilo yazılı sayfaları okumaya başladı. Platon'un Akademisi. Son görüşmemizden bu yana nasılsın Sophie? Atina'daki görüşmemizi kastediyorum elbette. Böylece tanışmış olduk işte. Platon ile de tanıştığına göre doğrudan konumuza başlayabiliriz. Sokrates baldıran kupasını kafasına dikmek zorunda kaldığında Platon 29 yaşındaydı. İsa'dan önce 427-347. Uzun bir süredir Sokrates'in öğrencisi olmuş ve onun davasını yakından izlemişti. Atina'nın kentin en soylu kişisini böyle ölüme mahkum etmesi onda çok derin bir iz bırakmakla kalmamış, tüm felsefesini de belirlemişti. Sokrates'in ölümü Platon'a toplumda geçerli olan değerler ile doğru ya da ideal olan değerler arasında ne büyük çelişkiler olabileceğini gösterdi. Platon'un ilk felsefi etkinliği Sokrates'in savunma konuşmasını yayınlamak oldu. Burada Platon, Sokrates'in savunması sırasında büyük jüriye söylediklerini aktarır. Sokrates'in hiçbir şey yazmadığını hatırlıyorsundur. Sokrates öncesi filozofların birçoğu fikirlerini yazdılarsa da bu eserlerin çoğu günümüze dek ulaşamamıştır. Platon'un ise tüm eserlerinin zamana direndiğini sanıyoruz. Platon, Sokrates'in savunmasının dışında bir mektup derlemesi ve 35 felsefi diyalog yazmıştır. Bu eserlerin iyi korunmuş olmasının önde gelen nedenlerinden biri, Platon'un Atina yakınlarında kendi okulunu kurmuş olmasıdır. Okulun bulunduğu koruluğun adı bir Yunan destan kahramanı olan Akademos'tan geliyor. Platon'un felsefe okuluna Akademiya adı verildi. O günden bugüne dünyanın dört bir tarafında binlerce akademi kuruldu. Ayrıca akademisyen ve akademik konu gibi sözcükler de kullanıyoruz. Platon'un akademisinde felsefe, matematik ve beden eğitimi dersleri veriliyordu. Ders sözcüğünü kullanmak belki de yanlış olur. Çünkü Platon'un akademisinde en önemli şey konuşmaydı. Platon'un yazı tarzının diyalog olması da bu yüzdendir.